Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç, bir Genç Zamanlı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. CF Dergisi imtiyaz sahibi, yayıncılık dünyasının tanınan ismi Faruk Günindi ağabey bizlerle birlikte. Kendisiyle inşallah hem yayıncılık üzerine biraz konuşacağız, hem de CF ne yapıyor, CF nedir, biraz bundan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Tabii bugün Zeki Dursun da bizlerle birlikte olacaktı, CF editörü. Fakat maalesef aramızda olamadı. Kendisine de böyle selam göndermiş olalım. Şimdi Yusuf Kot da galiba katılacaktı,
evet,
bize. Belki katılma durumu hala var.
Belki İstanbul trafiği.
İstanbul trafiği nasip olursa bekleyeceğiz onu da, ama nasip olmazsa böyle devam edeceğiz Faruk abiyle. Şimdi...
Bana kaldınız yani.
Size kaldık ama sizin de zaten hani kalmadan ziyade siz taşıyorsunuz abi.
Eyvallah.
Eyvallah. Şimdi Faruk abi biz tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Cafcaf'tan tanıyoruz en başta. Sonra Hacamat'tan tanıyoruz. Şimdi de CF'den tanıyoruz.
Evet.
Dergi toplantılarında TÜRDEB'in, Türkiye Dergiler Birliği toplantılarında her zaman gördüğümüz böyle elinde notlar alan, notlar tutan, bir şeyler söyleyen, derdi olan bir abimizdi. Ve bugün de şu an belki dergi çıkaracak bir gencin, abi biz dergi çıkaracağız, ne yapabiliriz, savcılık işleri nasıldır, işte kime bastırabiliriz, matbaacılar nasıl tipler diye sorularına çok rahatlıkla cevap verebilecek, akıl hocalığı yapabilecek potansiyele ve donanıma sahip diyebiliriz.
Damdan düşmüşlüğü var. Evet.
Evet, yani vura vura değil mi abi, kavga ede ede,
evet,
artık bu işleri. Hani Asım abide de mesela öyledir. Asım Gültekin'de, Allah razı olsun. Her dergi çıkaracak ve Asım abi arar bir kere.
Evet.
Asım abi dergi çıkaracağız, ne yapalım diye. O da hemen hiç resmi yapmayın der. Fanzin yapın der. Uğraşmayın der. Ondan sonra. Şimdi sizle tabii ki abi bunlardan bahsederiz ama daha çok malum CF üzerinden belki konuşmak daha mantıklı olur. Şimdi bir cafcafımız vardı bizim. Ona hani rahmet olsun mu diyoruz artık bilmiyorum ama.
Yok aslında. Heh. Tamamıyla kapatmadık ama süreli yayınını değiştirdik, yayının süresini. Önceden aylık çıkıyordu, şimdi kafasına göre artık 3 aylık mı, 3 yıllık mı bir periyodu var ama biz henüz bilmiyoruz yani.
Eyvallah. Sonra Hacamat oldu. Hacamat tabii o da aynı şekilde devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yani bir periyodik durumu herhalde söz konusu değil ama en azından mesela geçtiğimiz ay Hacamat'ın özel bir dosyası oldu CF'nin içerisinde.
Evet.
Böyle devam ediyor. Şimdi bu yönleriyle tabii sizi tanımış olduk fakat mesela hani kaç yaşındasınızdır, ne yaparsınız, bu işlerde para var mı, bu işlerin parası yetiyor mu size? Sonuçta geçim derdi var, dünya derdi var. Böyle kısaca tanımak isteriz sizi abi.
Eyvallah. Yaşımı söylersem şey olmaz mı ya?
Şok olmaz mı?
Genç olmadığım anlaşılırsa arkadaşlar sözümü boş ver der. Bu da ihtiyarlardan biri, bizi şekillendirmeye çalışıyor.
Yani sesten bir kere benden gençsiniz ses olarak.
Ses olarak. Yaşım genç benim. 79 doğumluyum.
Maşallah.
Dolayısıyla 37 yaşındayım. Yani bu gençlerin dergi çıkarma isteği eğer varsa o harika bir şey. Ve zaten bunu kendileri tercih etmemiştir muhtemelen. Bir şeyi neşretmek, fikri yaymak, başkalarıyla paylaşma isteği falan, böyle insanın yaratılışından gelen bir özellik. Artık mizaç mı deriz? Bir özellik. Yani bazı insanlar mesela toplayıcı oluyor. Karınca gibi topluyorlar. İhsan Fazlıoğlu'nun öyle bir tabiri var güzel. Hani ilim adamlarını anlatırken işte karınca gibi toplayanlar, arı gibi olanlar. Yani bazıları da topladıklarını az ya da çok başkalarıyla paylaşmak istiyor. Ben şimdi geri doğru düşününce evet, yani ta ortaokul zamanından beri böyle çevresinde bir şeyleri yazan, paylaşan, hani sadece kendi üretimi değil başkalarından duyduklarını da paylaşan biriymişim.
Hı hı.
Hani mesela kitap mı dergi mi desen, ben dergiyi daha çok seviyorum. Çünkü dergi daha çok hayatın içinde, akışın içinde. Ama mesela dergici şunu bilir, dergi arşivlemek pek yani koleksiyoncuların ya da çok büyük fanların falan işi. Ama onun dışında genelde raflarda, kütüphane raflarında kitapları görürüz, dergileri görmeyiz. Çünkü dergi içindeki yazılar genelde o zamana ya da yakın zamanlara aittir. Eskiyince de tarihi bir değeri olur.
Hı hı.
Yani şimdi 70'lerdeki bir dergiye baksak aslında o günle ilgili 70'lerde çıkmış bir kitaba oranla o günle ilgili daha fazla bilgi verir bize. Çünkü yaşayan insan, tam o zaman içinden geçen insan bir şeyler yazıp not etmiştir. Yani uzun değildir mesela yazılar, çok kolay okunur. Dergilerde öyle bir şey var, zorunluluk var yerden dolayı. Hani 700 sayfalık bir arıcılık kitabı yazabilirsiniz de bir makale yazmaya çalıştığınız zaman sizi sınırlayacaktır bir dergi editörü.
Doğru.
Dolayısıyla böyle daha kolay sindirilebilir bir şey. Yani bunu paylaşmak, bu forma gelmek belki hani çok çalışmayla olabilir ama insanın içinden gelen bir şey.
Evet.
Arkadaşlar, genç arkadaşlar eğer dergi çıkartacağım diyorsa ben de Asım Gültekin gibi bizim Dergiler Birliği Başkanı.
Evet.
Uzun zaman birlikte çalıştık sağ olsun, çok şey öğrendik ondan. Onun gibi fanzinle, yani yaz, fotokopisini çek, çevrene dağıt.
Evet.
Bu usulle.
İstediğini söyle.
Söyle. Mesela şimdi hemen akla şu gelir bence. Ya şimdi matbaa mı kaldı, kağıt mı kaldı, insanlar internetten yayın yapıyorlar. Evet. Şimdi mesela mikroblog siteleri var ya, günlük siteleri. İşte Twitter gibi.
Ya şey de var abi, mesela Notepad üzerinden mesela, hani Wattpad dedikleri şeyler var ya, hani gençler mesela yazılarını topluyorlar orada, sonra kitaplaştırıyorlar. Bu da var. Yani sözün ve bilginin belki de yazının değersizleştirildiği bir süreç de var. Bu anlamda acaba direkt olarak herkese dergi çıkarabilirsiniz demek de ya da yayıncılığa girebilirsiniz demek de bir tehlike değil mi sizce o zaman?
Ya yayıncılığa girmiş oluyorlar da dergicilik, hani teknik olarak dergiciliğe girmiş olmuyorlar. Editörlüğe girmiş oluyorlar. Bir genel yayın yönetmenliğine yaklaşmış oluyorlar. Dergi dediğiniz zaman bunun dağıtım meselesi, dediğiniz gibi matbaa meselesi, tasarım meselesi, bunların birçok böyle ayağı var. Profesyonelleştiği zaman biraz da zorlaşan ayaklar.
Evet.
Yani oraya girmeden sadece bir şeyi derlemek, fikri bir araya getirip kolay hazmedilebilir halde sunmak, o anlamda dergiciliğe giriş yapmış olurlar. Ama işte mikroblog siteleri veya işte webde tutulan günlükler, bunlar da bir noktada yazmayı öğreten veya işte üretmeyi, yazıyla fikir üretmeyi öğreten bir şey ama internetin sanal olması hasebiyle bazı eksikleri var. Yani biz mesela şöyle bir şey hala yaşıyoruz. Bir internet sitesi bütün entry'lerini bir kitap haline getirme ihtiyacı hissediyor. Peki ne oluyor kitap haline getirince? İki kapak arasına girmiş oluyor,
evet.
Sabitlenmiş oluyor. Bundan sonraki yıllarda da dönüp bakılabilen, böyle elle tutulan, evet, şarjı bitmeyen bir şey oluyor. Yani evet, somut dünyaya gelmiş oluyor. Yani ben eğer arkadaşlar dergi yazıları yazıyorlarsa bile onların basılı olduğu zaman gerçek hayata daha yakın olduğunu bilmelerini isterim. Yani sadece sanalda yazan bir arkadaş gerçek bir dergiyi yazdığı zaman sıkıntı yaşayabilir. Biz bunu daha önceki dergi çalışmalarımızda çok gördük. Böyle ne deniyor onlara? İnternet şey ünlüleri, sosyal medya ünlülerine bir şey deniyordu. Ne diyorduk?
Yani şeyde popüler isimler.
Evet.
Popi derler mesela.
Popisi olan arkadaşlar.
Popi derler yani, evet. Şimdi argoda şeyle de.
İşte o arkadaşları makale yazmalarını istediğim zaman gitmedi, yürümedi.
Tabii.
Yani bir yerden sonra o slogan ya da kolay hatırlanabilir söz, aslında o da bir beceri. Kısa sözle uzun şey ifade etmek. Ama bir makaleye dönüşmedi. Yani fikrin arkasının aslında çok da dolu olmadığına tanık olmuş olduk.
Bunu biz de mesela şimdi genç dergiyi hazırlarken yaşıyoruz bazen. Bize yazı gönderen arkadaşlar oluyorlar. Arkadaşların yazıları yazı olarak güzel. Yani bir mesajı var. Ama dediğiniz gibi üslup olarak, muhteva olarak, yani cümle kurgusu olarak belki de diğer bir yazıyla karşılaştırdığımız zaman çok fark, uçurum oluyor arada. Çünkü karakter sayısı, kelime sayısı hep başka başka. Yani çok daha belki hem güncel kelimeler var ama bu güncel kelimeler mesela popi dedik. Ya popi belki bir blog yazısında ya da olaya böyle çok yukarıdan bakan, hem plaza dilini biraz içine katan, hem sosyal medya dilini içine katan bir yazıda geçerli olabilir ama bir fikir yazısına bu tip kelimeleri çok doldurmak da biraz tuhaf oluyor gerçekten.
Hafifleştiriyor.
Yani, hafifleştiriyor meseleyi. Şimdi abi tabii bizim derdimiz çok. Sizle belki 2-3 saat burada konuşabiliriz gerçekten. O da kesin yani. Ben şu an anladım bunu çünkü.
Evet. Mesela sıkma yeteneğim o konuda iyidir yani. Böyle dergicilik sıkıntılarıyla ilgili.
Evet.
Daha yani, girmeden arkadaşları bezdirebilirim.
Şimdi hem benim mesele ilgim var çünkü. Bu mesele benim ilgi duyduğum mesele. Hem şu an gerçekten sizden de bir şeyler öğrenmiş oluyorum yani. Allah razı olsun. Bunları birleştirdiğimiz zaman başka programlarda inşallah taşırız bunu diyelim. Sizi daha sonra da davet edelim. İsteriz yani biz her zaman.
İnşallah.
Şimdi ama hani sizi tanıyalım dedik ilk başta. Tam böyle bir yaşınızı söylediniz, sonra direkt meselelere dalmaya başladık.
Evet, topu taca attım.
Topu taca attınız. Normalde neler yaparsınız abi? Nasıl gidiyor hayat?
Normalde aslında şu anda yayıncılık yapıyoruz daha çok. Ajans işleriyle uğraşıyoruz. Malum Serde karikatüristlik de var. Evet. Çiziyoruz. Bir iki çizimle ilgili işlere de devam ediyoruz. İşte kitap çizimleri, resimlemeleri falan yapıyoruz. Ama onun dışında üniversitede İngilizce öğretmenliği okudum.
Evet.
Her üniversitedeki arkadaş gibi ya ben bu mesleği yapmam ki dedim. Sonra o zaman tabii KPSS mi ne işte o zaman neydi ismini hatırlamıyorum. Ona girdik bir şekilde İngilizce öğretmeni olduk. 8 sene öğretmenlik yaptım. Ondan sonra daha fazla yapamayacağımı anladım. Hmm. Yani o da bir şey meselesi, mizaç meselesi.
Meşrep meselesi tabii.
Meşrep meselesi evet. Mesela öğretmenlik okuyan arkadaşlar varsa beni orada hapseden fikir şuydu. Yani 40 sene öğretmenlik yapıyorsunuz. Emekli olurken de hala öğretmensiniz.
Oo.
Yani herhangi bir ilerlemeye evet. müsaade etmiyor. Gerçi şimdi işte öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen oldu da yani ismi öyle. Yani o mesela benim işte meşrebime uymadı. Biraz bir şey olsun, ilerlesin. Tabii ki orada sonuçları insanlar üzerinde görüyorsunuz. Çok böyle değerli bir meslek. Ama işte uymadı. Ondan evet. sonra ayrıldık oradan. Yusuf Kot'la birlikte çalışmaya başladık. O dönem Cafcaf dergisi vardı. O dergide çizmeye başlamıştım. 2006-2007 yıllarında çıkmıştı. Dedik ki ya bizim böyle çizebildiğimiz dergiler yok. Öyle de dergiler 10 senede 15 senede bir çıkar. Yani darbe gibidir. 10 sene 15 sene bir şeyi vardır böyle. Döngüsü vardır. Şimdi Asım Gültekin de öyle bir şey isteyince yani böyle bir dergi olacak. O zaman Genç Dergisi'nin eki Hı-hı. olarak çıkacaktı. Biz de dedik zaten ek. Biz de çizer olarak bir yerde işlerimizin yayınlanmasını istiyoruz. İlk başta hayır dedim ama çünkü yani çizgiyle arama bir mesafe koymuştum. Olmadığını artık öyle bir profesyonel meslek gibi yapamayacağımı düşünüyordum. Ama ortamda çıkan dergilerin bazı kapaklarını, bazı çizimlerini görünce bunun üzerimde bir hak olduğunu düşündüm. Yani hmm. ben çizebiliyorum.
Evet.
Başkaları da bu çizimle, çizim mesleğiyle, uğraşıyla feci saldırıyorlar. Ve bazı değerleri çok küçümsüyorlar. Yani hem de bu ülkede. Yani bu ülkenin suyunu içmiş, işte annesinin babasının elini öpmüş, aynı kültürde yaşayan adamlar buraya çok az bir sayıda olmalarına rağmen zarar vermeye çalışıyor. Dedik yani o zaman biz de çizmemiz gerekiyor. Bir şeyler çizelim, üretelim. O zaman başladı işte. Ondan sonra karikatüristlik, yayıncılık. O dönemden beri işte bir şekilde dergiciliğin, yayıncılığın içindeyiz.
Hı hı.
Aynı dönemde başlayan bir de doğal ürünler hikayemiz var bizim. Hı. Şimdi hiç konumuz değil belki ama doğal tedaviler, tıbbı nebevi tabii. Hı. Zaten mesela çıkarttığımız derginin birinin ismi Hacamat.
Tabii, neden? Oradan mı?
Bir sebebi var.
Esinlendiniz.
Tabii Hacamat için yıllarca yani bir yasal süreç vardı. O süreç için birçok işte Sağlık Bakanlığı'nın kurultaylarına, çalıştaylarına katıldık. Oo. Ne bileyim sempozyumlar falan. Ondan sonra dedik ki yani bu zaten bilinen, sevilen bir kelime. Hani argoda da bir karşılığı evet. var.
Çok güzel bir isim ama gerçekten evet. Hacamat. Dergi bir, ismi olarak.
Evet, bir kimlik de ifade evet. ediyor. Yani Hacamat deyince hem böyle bir sertlik, belki biraz delikanlılık, hani lafı gediğine koyma da anlaşılıyor. Hem de yani Hacamat'ı biz biliriz. Yani bir sünnet tedavi olduğunu, iyileştirici bir şey olduğunu falan biz biliriz. Yani öyle bir şeyler de, uğraşlar da oldu. Dolayısıyla yani öğretmenlik sonrası biraz karışık.
Karışık, hareketli.
Hareketli, evet.
Evet. Peki şimdi dediniz ya bir dönem ben karikatür çizemeyeceğimi, bu işlerden hani belki de elimi at işte temi çekmem gerektiğini anladım dediniz. Şimdi bu bunu etkileyen muhtemelen şudur, ben tahmin ediyorum tabii ki. Karikatüre karşı belki de Müslüman görüşün yani Müslüman camianın biraz olumsuz bakışı ilk evet. başlarda. Şimdi biraz yıkılmaya başladı bu tabii. Cafcaf'ın ve Hacamat'ın da etkisi oldu. Bunda başka dergilerde çıkıyor artık.
Evet.
Ve işte Danimarka'daki o karikatür olayı olsun, Fransa'daki Charlie Hebdo olayları olsun. Hep karikatürün gerçekten diğer tarafta bulunduğu zaman nasıl bir etkiye sahip olduğunu. Ki bu sinemada da böyle. Yani sadece Hı-hı. karikatürde de diyemeyiz bunu. Sinemada, diğer kültür işlerinde de böyle. Tiyatroda da böyle. Müslümanlar ne kadar yoksa başkaları dolduruyor orayı. Biz de hani bu bizde yoktu, olmamalı, çok da bunlardan uzak duralım dediğimiz zaman gençlerimizin başka yerlere meylettiğini görüyoruz. Yani hı hı. Müslüman bir genç, İmam Hatip mezunu, sanki kendimden bahsediyorum şu an.
Bir profil değil mi?
Bir profil yani evet ben mesela şimdi kendimiz için de öyle gerçekten. Bizim jenerasyon, bizim yaş gruplarımız, ben 24 yaşındayım. Bizim yaş gruplarımız da Faruk abi, karikatürü seviyor. komik, evet, eğlenceli şeyleri seviyor. Yani. Komik videoları, Vine'ları seviyor. Şimdi burada ama tercihlerimize bakıyoruz. Tercih ettiğimiz yerlere bakıyoruz. Çok belki de bizim aile yaşantımıza uygun şeyler çıkmayabiliyor bazen maalesef.
Evet.
Yani küfürlü şeylerden tabii ki, bel altı esprilerden uzak durmaya çalışıyoruz ama müspet yönde de kendimizi böyle, ne bileyim, zaman geçirebileceğimiz ya da o kısa şeyi alabileceğimiz, kısa mesajı alabileceğimiz şeyleri bulmakta zorluk yaşıyoruz. Dergiciliği seviyoruz, dergileri seviyoruz. Karikatür de artık dergiciliğin bir şeyi oldu yani. Kimliklerinden biri oldu gerçekten, evet, yani. Karikatür dergileri var ve yaptıkları kapakla gündem belirliyorlar.
Evet.
Şimdi burada olmamak gerçekten bir problem oluyor. Şimdi siz de herhalde bunu yaşayarak o dönem öyle bir şeye girdiniz.
Hı hı.
Sonrasında ama yine diğer taraf ağır bastı, değil mi?
Diğer taraf?
Yani
ne kadar uzak? Yani diğer taraf dediğin meslek, okuduğun meslek mi yoksa?
Yok yok, hayır. Yani sonradan dediniz ya, Cafcaf'ta tekrar çizmeye başladım diye.
He, tabii çizme ağır bastı.
Evet, çizme ağır bastı galiba.
Ya zaten bir insanın böyle, hani Allah bunu bir şey olarak, üstünlük olarak söylemiyorum yani. Hı hı. Biri çok iyi bir ne diyeyim, iyi bir şoför olur, iyi bir el sanatı yapar, yani işte marangoz olur. Bizde de, hı hı, böyle bir yetenek var. Hani ben kalemle ilişkimi düşünüyorum. Kalemle ilişkim çizmeyle başladı, yazmadan önce.
Belki güzel sanatlar okusanız daha farklı
okusaydım
olurdu her şey.
Çok farklı olurdu. Muhtemelen hiç sevmezdim
Allah Allah
yaptığım mesleği. Çünkü o zaman meslek olacak. Yani bizim meslek algımızla sevdiğimiz iş, uğraş algısı farklı. Yani ben üniversitede de zaten kolay okunabilir bir bölüm seçmeye çalıştım. Çünkü hayatımın böyle büyük bir bölümünü kendi o okuyacağım meslekle tanımlamıyordum. Hani bunu da çok bilinçli falan yaptığımdan değil, geri doğru bakınca öyle yaptığımı anlıyorum. Hani insanlar üniversite okumanı istiyorlar. Hı. Ailen böyle bir hedef koymuş önüne, tamam. Onları da tatmin edecek ama ayağıma da dolaşmayacak bir meslek seçeyim. Hani altın bilezik, evet, yanda dursun. Evet. Böyle bir şeyle mesela ben refleksi yapmıştım. Çünkü refleks olarak öyle bir bölüm seçmiştim. Çünkü onun dışında benim yapabildiğim ve çok sevdiğim bir iş vardı, işte karikatürcülük. Evet. Yani öyle bir şey ki mesela bir karikatür albümünde, iyi çizilmiş bir karikatüre saatlerce bakabiliyorsunuz.
Evet.
Yani o zaman çocukluğunuz öyle geçiyor. Bu adam bu çizgiyi neden buraya çizmiş? Nasıl olur da bunu böyle tercih edebilir? Yani o biraz işte yaratılış özelliğiyle ilgili demek ki. İşte bunu terk etmeye çalışınca o seni terk etmiyor. Benim ikinci terk edişimde işte o Cafcaf'ın başındaki şey. İlki daha amatör çizerken işte genç amatörler hala usta çırak ilişkisiyle yetişir. Yani bir ustanın yanına gider. Amatör yani çırak üretir, ustasına gösterir. Ustası üzerine çizip atabilir. Çok değer verdiği bir çizgi olsa bile. Yeniden çiz diyebilir. Burası böyle olmamış deyip üzerini de değiştirebilir falan. Böyle bir eğitim hala var. Öyle işte sevdiğimiz, bildiğimiz bir abiye gitmiştik o zaman. Pişmiş Kelle diye bir dergi vardı, işte orada çiziyordu. Oraya götürdüğümde tabii bu hikayeyi ben anlatırım çünkü benim için yani başkalarının örnek olabileceğini düşündüğüm bir hikaye.
Eyvallah.
Şimdi usta dediğin kişinin neyi doğru neyi yanlış, neye doğru neye yanlış diyorsa onu doğru kabul edersin çünkü usta o. Biz de bir ustanın yanına gitmişiz, çizgilerimizi göstereceğiz. Eğer iyi derse iyi kabul edeceğiz. Kötü derse, nefsimize ağır gelse de iyi, kötüymüş, biraz daha çalışalım diyeceğiz. 4-5 arkadaş gittik. Diğer arkadaşın hepsinin çizgisini övdü, bir şeyler yaptı. İşte güzel güzel şeyler söyledi. Benimkine dedi ki yani sen okuyor musun? Ben okuyorum dedim. İşte İngilizce öğretmenliği okuyorum. O zaman sen öğretmen ol dedi. Bırak bu işi.
Hadi ya.
Şimdi o an hakikaten insan şimdi usta olarak gördün. Ondan sonra o gün, o an benim nefsime ağır gelen bir şey söylediği için hadi oradan sen ne anlarsın diyebilirdim. Dedim ki aslında demek de istiyordum. Açıkçası yani ne anlarsın sen demek istiyordum ama gelmişsin oraya yani önüne oturmuşsun, işini göstermişsin.
Evet.
O zaman dedim ben bırakayım. Adam haklıdır herhalde yani boşu boşuna söylememiştir bunu. Üniversite döneminde onun için bıraktım. Yani benim demek ki çizmemem gerekiyor çünkü usta öyle dedi.
Vay be.
Ama işte kalemi bırakamıyorsunuz yani ne yapacaksınız, elinizi böyle zincir mi vuracaksınız? Olmuyor. Hani ufak ufak kendiniz çiziyorsunuz ama hep aklınızda şey var. Aslında bu işi ben iyi yapamıyorum. İyi bir çizer de olamayacağım. Bunu bırakayım şeyi. Hevesimi kıran bir şeydi. Ama Cafcaf'la birlikte o artık bir madem çizebiliyorsun o zaman ne duruyorsun'a gelmiş oldu. Yani o zaman başlayan serüvende mesela biz Cafcaf'la dediğiniz şimdi çokça satan veya sattığı zannedilen, çokça neşredilen, yayılan, her tarafta gördüğünüz mizah dergilerinin içinde onları takip ederek büyümüş insanlardık. Başka bir mizah dili, başka bir üretim dili, kültür dili bilmiyorduk. Yani üretemediğimiz için bilmiyorduk. Ya da çevremizde öyle bir şeyi en son 10 sene önce görmüştü dediğim gibi. Şimdi üretmeye başlayınca burada çok kritik bir şey var. Biz CF'de de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. O dönem Cafcaf'ta, sonra Hacamat'ta da bunu çok yakından gördük. Olay şu. Şimdi normal konuşurken ya da giyinirken veya bir bina yaparken, dekorasyon yaparken siz kendinize ait ögeler koyabilirsiniz. Zaten yapılmış, daha önceden işlenmiş ögeler koyabilirsiniz. Ama bir fikir, yani akışkan olan, her an değişen, yani değişim gösteren bir olay içinde sürekli bir üretim yapmıyorsanız birden size ait bir şey çıkarmak çok zor. Yani motorun çok önceden üretmeye başlamış olması gerekiyor. Biz Cafcaf'la o üretimin başlangıcını yapmış olduk. Ama biliyorduk ki bu başlayan dil, yani o mizah dili, o kültür çok sonradan meyve verecek. Yani işte 2006'da başlamış. Düşünün ki 2010 gibi falan artık Cafcaf okuyarak büyümüş genç çizerler olmaya başladı. Onların dili başka bir dile bulaşmamış bir dildi. Hem yetenekliler, hem bizim söylemeye çalıştığımız dili anlamışlar, hem de onda üretim yapıyorlar. Yani şimdi mesela bizim sinemada ya da edebiyatı çok şanslıyız. Sinemada karikatürden daha da şanslıyız ama yine de gitmemiz gereken çok yol var muhtemelen. Şiirde zaten yol almışız. Yani o hiç düşünmemek lazım. Ama mesela bu yeni sanat dallarında veya bizim bundan önce çok uzak durduğumuz sanat dallarında önceki üretim, abilerimizin ya da başkalarının, ustaların ürettiği şeylerin üzerine söz söyleme fırsatımız pek yok.
Evet.
Yani karikatürde şimdi Hasan Aycın abiden bahsediyoruz ama o da karikatür değil, ben bir çizerim diyor. Bir illüstratör. Yani mizah dergilerinde bulunmamış. O kültür, o dil içinde sanat eseri vermemiş biri. Ama onun dışında mesela bizim belki eskiden Hasan Kaçan aklımıza geliyor. Ama o da çok eski artık. Yani çok eski dediğim, karikatür gibi güne ait, bugüne ait söz söyleyen bir şey için artık o geçti.
Evet.
Yani onun dili geçti mesela. İşte mahalle komedisi yapar. Mahalle komedisi, hani mahalle kalmadığı için komedisi pek kalmadı. Yani biz Cafcaf'la o dili üretmeye başladığımız zaman dedim ki kendi, yani şahsım olarak, bu şekilde üretim yapmam lazım. Evet. Başka türlü bundan sonrasına elimden gelen en iyisini yapmamış olacağım. Daha sonra haftalık bir dergi de denedik.
Evet,
biliyorsunuz
abi.
Bir yıldan fazla sürdü. Hacamat dergisi. Bu aslında Cafcaf, biliyorsunuz. Mesela şimdi 85. sayıyı çıkarttık CF dergisinde. Cafcaf aslında CF'nin öncülü. Yani önceden Cafcaf olarak devam ettiğimiz bir serüveni 2015'te herhalde kimliğini değiştirmeye karar verdik. Daha böyle bizim içimizden, bizim kültür, az önce söylediğimiz o kültürden akıp giden, hayatın içinde olan insanların konuştuğu, milletin konuştuğu meseleleri sayfalara taşımak istedik. Tepeden bakmak istemedik. Yani halkın arasına karışmak istedik. Önceden duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz şeyler genelde neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen, bunlar önemli abiler, İşte bunları bilin, İşte hatta ey cahil genç, bunu da bil havasında bir şeydi. Biz de dedik ya öyle yapmayalım. Bak mesela son sayıda bütün dizi oyuncuları var kapakta.
Evet.
Bunları şimdi izleyin mi diyoruz? Yok. Yani tabii içeride buna sağlam bir eleştiri var.
Şimdi zaten oraya birazdan geleceğiz abi. Yusuf Kot geldi.
Oo.
Tabii şimdi programımızın böyle ortasında böyle güzel de bir şey olmuş oldu.
Şenlendirdi.
Yusuf Kot'u hemen stüdyomuza davet ediyoruz. Böyle güzel bir şekilde. Buyurun. Aleykümselam. Program bugün böyle renkli gidiyor. Yusuf abi hoş geldin.
Yusuf Kot stüdyoyu bastı.
Evet. Şimdi
hakkında konuşuyormuşsunuz.
Faruk abi sen sözünü tamamla o zaman.
Tamam.
Şundan bahsedelim. CF'nin son kapağına geldik. CF yani Cafcaf'tan Hacamat'a geçiş. Cafcaf'tan Hacamat'a geçiş biraz şey olmuş, sert olmuş. Hacamat sert bir dergi çünkü Cafcaf'a göre.
Evet.
Sonra da CF böyle daha entelektüel, daha söz üreten bir dergi. Biraz bundan bahseder misin abi? Bu geçiş nasıl oldu yani? Sonra Yusuf abi hoş geldin diyeceğiz.
İkisi aslında farklı geçmişi olan dergiler. Yani mesela şimdi Cafcaf'ı düşününce bir karikatür mizah dergisi ama periyot olarak aylık, 3 aylık, 15 günlük. Yani denemediği periyot kalmadı. Bir haftalığı denememişti. Yani mizah dergisi deyince biraz günceli yakalaması gerekiyor.
Evet.
Şimdi Cafca fonu denedi fakat mesela biz bir söz söyleyene kadar 3 hafta geçiyor. İkinci sözü söyleyene kadar aradan 10 tane mesele olmuş oluyor. Yani hani sertliği, gündeme ait söz söylememesi Cafcaf'ın biraz da periyodundan kaynaklanıyordu. Sonra bir delilik ettik. Yusuf'u kandırdık. Dedik ki haftalık çıkartalım. Çünkü artık o az önce söylediğim gençler var ya. Hani Cafcaf'ın evet. içindeki kültürle şey yapmış, şekillenmiş ve işte yetenekli üreten gençler. Onların haftalık dergi macerası olsun. Ağzına bir bal çalalım dedik. Haftalık dergiye başladık. İşte Hacamat. Hı-hı. Ama bu sefer Hacamat'ın biraz daha sert olmasın, gündemin tam içinde olmasından kaynaklı. Bir de yani 2015 gündemi de sağlam bir gündemdi yani. Artık böyle ortadan konuşamayacağınız, işte çiçek böcek çizemeyeceğiniz zamanlarda. Öyle olunca da sert mizahçılı bir dergi olmuş oldu. Hiç de rahatsız olmadık aslında ondan. Hoşumuza da gitti.
Evet, hatta şey durumu da var yani. CF tabii çok güzel ama hani Hacamat da keşke böyle tam aksiyonlu şekilde devam etse. Sürse diye. Çünkü
değil mi?
Tabii beklenti de var aslında.
Bir günde 48 saat olsa. Yani tabii insan burada, hiç yaşlanmasa, uyuma ihtiyacımız olmasa.
Burada ama işte Yusuf Kot'tan, Faruk Güneni'den belki birkaç tane daha olması lazım. Değil mi yani? Bu adamlar da artık gözleri böyle kan çanağına dönmüş, yorulmuş.
Ben
yeter artık
ettim.
Lan diyen.
Yusuf'a söylüyorum onu. Şimdi bir yıl geçti. Bir evet. yıl sonra ben hesap ettim. Biz ne kadar uyanık kalmışız. Yani dergi için uyanık kalmışız. Bir yılda 5 ay daha fazla yaşamışız. Yani uyuyacağımıza dergi çıkarmışız. Yani ama 12 ayı 15, 17 ay.
Hesabı kaç
ay.
Saat üzerinden yaptın abi? Yani İsviçreli bilim adamları hesabı göre mi yaptın? İşte günde 8 saat uyuması lazım gibi mi yaptın?
Şimdi 4 saat ortamda yaptım.
Şimdi Faruk'tan daha İsviçreli bilim adamı tanımıyorum.
Eyvallah. Bir de çünkü şu var. Yani tasavvuf terbiyesi. Geçen biri zaten uyku şeydir yani. Uyku kardeşim. Hep uyanıklık hali. Uyku hali. Hep karışıktır yani. Siz demek dergiye bunu taşımışsınız
tabii
abi.
Biz Hacamat'ı yakaz halinde çıkarttık.
Yakaz hali. Allah razı olsun. Şimdi Yusuf abi geldi tabii evet. programımıza. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz Faruk abiyle başlamıştık. Çünkü dedik ki başlayalım. Yusuf abi de gelince onu araya katmış oluruz. Gündemi değiştirir. Gündem değiştiren bir isim olur dedik.
Gündemin ne olduğunu öğreneyim de işlerim belki.
Bugün gündem havadan CF. Sudan konuşuyoruz abi. Evet. Tabii CF gündemimizde var. Hacamat var.
Hacamat'a
bunlardan bahsediyoruz.
Evet.
İlk Faruk abinin yayıncılıkla tanışmasından, yayıncılık serüveninden bahsettik biraz. Kendisini tanımaya çalıştık. Tam konu böyle yavaş yavaş CF'ye gelmeye başlamıştı. Senin gelmen de güzel oldu. Hatta kendisi de ya Yusuf olsaydı, senden de bahsediyordu. Yusuf'la başladık. Yusuf olsa daha iyi olurdu diye. Ben de gelir abi merak etme dedim. Seni de böyle almış olduk. Şimdi biz seni tanıyoruz abi tabii. Çizimlerini tanıyoruz. Tasarımcı yönünü tanıyoruz. Zaten dergicilik dünyasında çok fazla şey isim yok. Yani böyle yani Müslüman olup da çizim yapan, tasarım yapan adam yok. Bu da bir gerçek yani. Biz tanıyoruz o yüzden. Yani uzaktan tanıyoruz belki. Belki yakından tanıyoruz ama şöyle sen de kısaca kendinden bahsetsen de dinleyenlerimiz de ya bu sesini duyduğumuz adam kimmiş diye düşünmeseler.
Burası radyo olduğu için tabii ortada sadece ses var.
Evet.
Aslında görüntü de olsaydı yine dinleyenler abi. Göreceklerdi ki Faruk'un da benim de sakallarım, saçlarım hafiften ağarmaya başlamış. Yani genç denilebilecek yaşlardayız ama son birkaç senede biz bayağı yaşlandık. Bu saçı sakalı dergilerde ağarttık.
Şimdi bir dakika abi, onu dedin ama şimdi Faruk abi genç kardeşlerimize dergi çıkarmalarını tavsiye ediyordu. Şimdi bu teze karşılık bir şey gibi oldu. Tabii sen ilk bölümü yakalamadığın için biz de dinlemediğin için.
Faruk gençliği tavsiye etmedi.
Gençlik geçici bir şey. Dergi daha kalıcı gençlikten.
Of çok güzel.
Bir de şimdi tabii dergicilik ateşten gömlek. Faruk o gömleği çıkarmak istiyor. Giydirecek biri lazım.
Evet abi buyurun. Sizi şöyle bir tanısak. Ne yaparsınız? Neler yaparsınız? Yani çizim dışında, dergicilik dışında neler yaparsınız? Belki doğum tarihinizden bahsedersiniz Faruk abi gibi.
Bahsetti mi doğum tarihi?
Ben şok oldum şahsen. Ses benden genç çünkü.
Ben 84 doğumluyum.
Maşallah.
Kendim bildim bileli de bu yayıncılık dünyasının içindeyim. Çünkü babam yani bu camianın iyi tanıdığı bir yayıncı Ahmet Kot. Hı hı. Ben de onun oğlu olarak sürekli onun yanında yöresinde yayıncılık dünyasının bir şekilde her zaman içindeydim. Yani yayıncı değildim belki ama... Kitap, dergi yayınlanırken ben bir köşede, kanepede uyuyor oluyordum.
Yayıncı değil, yancı.
O kitap tozunu çokça çektim. Faruk da bunu iyi bilir. Bir zaman sonra da artık ister istemez elinizde o işlerin bir ucundan bir köşesinden tutmaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 16-17 yılda oldu. Ben tasarım yapmaya başlayalım. Dergi çıkarmaya da Asım Gültekin abinin teşvikiyle başladık. O Cafcaf diye bir dergiyi çıkarmaya karar verdiğinde tanıdığı, bildiği, bu camiada eli kalem tutan az çok karikatür çizen ne kadar kişi varsa bir araya topladı. Böyle toplama bir ekip oluşturdu. O ekibe bizi de bir şekilde dahil etti. Biz mesela Faruk'la çok eski zamandır tanışıyoruz. 20 yıllık arkadaşlığımız var. İkimiz de karikatür çiziyorduk. Zaten o vesileyle tanıştık. Ben Faruk'u da dergiye dahil ettim. Biz dergiciliğe o şekilde başladık. Yani bir zaman sonra Cafcaf'ı tamamen üstlendik. Yani daha önce sadece çizeri olduğumuz dergiyi alıp kendi bünyemizde çıkarmaya başladık. Aslında bizim işlerimiz başka şeylerdi. Yani ben önce tasarımcıydım. Hı hı. Faruk da o zaman öğretmendi. Daha sonra ikimiz de o işleri bırakıp başka bir işle uğraşmaya başladık. O işten kazandığımızı dergiye yatırmaya başladık. Cafcaf'tan sonra bir hacamat macerası var. Kısa sürdü ama gelin bir de onu bize sorun.
Nasıl sürdü onu?
Evet, yani ben mesela askere gittim. Askerde 5,5 ay kaldım. Geldiğim zaman insanlar ya ne çabuk geldin sen, daha dün gittin diyorlardı. Ama işte onu gel bir de bana sor.
Askere sormak lazım.
Hacamatı da sadece bir sene çıkardık görünürde. Evet. Ama o hacamat bizi hakikaten bayağı yordu, hacamat etti, yaşlandırdı. Abi. Hacamat etti.
Etti.
Etti ama hacamat devam da ediyor yani. Bitmiş değil.
Tabii
yani.
CF'nin içinde.
İçinde var.
Evet. Artık CF'ye bulaştı. Ya, ekip dağılmadı şimdi. Böyle ekip evet. Çok kolay toparlanmıyor. Evet. Toplanmıyor.
Dağıtmak da zor olmaz tabii bu ekibi.
Evet. Yok, dağıtmak istemiyoruz. Yoksa biliriz biz dağıtmasını. Yok, dağıtmak istemiyoruz çünkü bir... Ya ekip ruhu, birbirini seven, birbirini dininden anlayan insanlar evet. Var şu anda. Yani bu darbe sayısıyla, darbeden hemen sonra çıkan sayıyla başlamış oldu şimdi hacamat. Hı hı. CF'nin içinde iki sayfayı aldı.
Gayet güzel.
Gayet biz de çok seviyoruz kendisini.
Şimdi o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz abi? Cafcaf'la siz yolu böyle gördünüz. Yani çizim anlamında kendinize bir alan bulmuş oldunuz. Sonra hacamat geldi. Hacamat sizi hacamat etti. Sonra CF'de artık ya biz aslında yayıncılığın böyle kültür, entelektüel tarafını da bir görelim mi dediniz? Öyle bir şey mi oldu?
Çünkü artık yaşta kemale erdi.
Yaşta kemale erdi. 30'u geçtiniz. Saçlara, sakallara, aklar düşmeye başladı. Ondan sonra bir de şey tarafı da var bunun. Şimdi Faruk abiyle yayından önce biraz konuştuk. Şimdi dergi dediğimiz zaman insanın aklına birkaç şey geliyor. Yani dergi. Nedir bu dergi? Karikatür gelir. Mesela fotoğrafını çektiyse beyin önceden. İşte karikatür dergileri gelir. Ya da sektör dergileri gelir. Uçağa bindiyse uçaktaki hava yollarının dergileri gelir. Ama fikir üreten ya da bu çağ için hani popüler kültür dilini de derginin içerisine koyabilen şeyleri akla getirmek biraz zor oluyor. Çünkü yok. Yani nedeni bu. Cevabı yok. Yani pek yok yani. Birkaç senedir var bunlar. Daha önceden var olanlar vardı ama onları biz pek okumuyorduk. Çok tercih etmiyorduk. Okuyorduk ama ucundan okuyorduk. Çünkü bir sayfası çok hoşumuza gidiyordu. Bir sayfayı açtığımız zaman sonra abi bu ne ya diyorduk yani. Benim annemin başörtüsüne çakmış diyorduk. İşte benim babamın takkesine çakmış diyorduk. Benim İmam Hatip mezun olmama çakmış diyorduk. Rahatsız ediyordu bizi. Şimdi bizi rahatsız etmeyen bir dergi var aslında. Birkaç dergi var böyle. Ve CF'de bu dergilerden biri. Allah razı olsun. Ben Genç Dergi'de çalışıyorum. Orada yazıyorum. Röportajlar yapıyorum. Genç Dergi, gençlik dergisi olarak Allah razı olsun. Yeri güzel. 10 yıllık bir dergi. 11. yılına giriyor şu an. Bayağı da bir zamanı geride bıraktı. CF'nin ortaya koymak istediği şey de aslında tam bu zamanın hani gençleriyle de alakalı olarak hem de sizin gibi belki hani 30'undan sonraki adamların da abi bak fikir üretip de hani bir şey ortaya çıkaracağız diye kendilerini alan oluşturabildikleri bir yer. Bu anlamda bence çok önemli bir dergi CF. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ki birkaç aydır ben de böyle yazmaya başladım. Zeki abi sağ olsun.
Evet.
Öyle davet etti. Benim için de yani güzel bir fırsat oluyor. Çünkü hem farklı bir damar görmüş oluyorum. Farklı bir alan görmüş oluyorum. Farklı bir dünyanın havasını solumuş oluyorsun. O dergiyi hani bayiden gidip alma heyecanı çok güzel bir şey yani. Tek o değil. Hani gidip bayiye gidip dergilere bakma. Aa bak burada benim yazım vardı. Bu müthiş bir enerji yani. İnsanı böyle güçlendiren. Lan dünyada demek ki boşa yaşamıyorum. Dedirten şeyler.
Bir de artist fotoğrafın da konuyor. Yusuf abi, ya, bizim tasarım yaparken Yusuf abi, öyle güzel,
güzel fotoğrafımı almışsın. Abi Facebook'ta profil fotoğrafım da o.
Ya düşündüm insan en güzel fotoğrafını Facebook'a koyar herhalde.
Allah razı olsun. Şimdi tabii saçları kestim abi. Güncelleyebiliriz onu istiyorsan.
Olur, gönderirsen tamam.
Eyvallah.
Photoshop şeyle hallet.
Şimdi CF'ye sıçradık ya abi. Yani CF'nin olayı nasıl oldu? Bunu merak ediyorum gerçekten. Yani CF, Civan Mart Fedakar Dergi diye bir sloganı var.
Evet, ilk birkaç CF'yi isim olarak seçtiğimizde öyle anlamlandırmış gibi yaptık. Sonra aman dedik ya, her sayı CF'ye, CLF'ye başlayan kelimeler mi bulacağız? Boş ver dedik. 2-3 sayı öyle bir şey yaptık. CF, Hacamat'ın çıkmasıyla biz şimdi mizah dergisi meselesini haftalığa indirmiş olduk. Ama Cafcaf diye o zaman 8 yıllıktı herhalde. 8 yıllıkta bir dergi var. Orada yazarlar var. Yani toplayınca belki 250 kişiyle birlikte çalışmışız o dönemde. Dolayısıyla biz o derginin de sürmesini istedik. Yani bir dergiyi kapatıp başka bir dergiyi açmayalım. Bir dergimiz devamlı olsun diye. Ama ikinci bir mizah dergisine ne gücümüz var ne de öyle bir ihtiyaç var diye. Biz o zamanki Cafcaf dergisini yazının ağırlıkta olduğu, biraz daha popüler kültüre yakın bir dergi yapalım dedik. Şimdi biz popüler kültür deyince hep başkalarının kültürünü hatırlıyoruz, aklımıza gidiyoruz. Bizim popülerimiz, bizim hayatımızda popüler olan, yani halka mal olmuş, halkın sevdiği kültür dergisi, şey, meselelerin dergisi olsun diye. Öyle başladı. Şubat'ta başladık. Hı hı. Ama Cafcaf'ın ismi, yani 8 yıllık olunca bir mizah dergisi yaklaşımı oluyordu dergiye. Dedik ki biz bunun ismini değiştirelim. Ne olsun? Cafcaf'a benzesin ama benzemesin. Yani kendi başına bir anlamı da olmak zorunda değil. Biz de CF dedik. Yani CF bugün kültür iktidarı diye hani böyle denen o beylik lafın kültür iktidarına muhalif olan, yani dayatılan kültüre muhalif olabilen, daha doğrusu muhalif olmak için yola çıkmış değil. Ama muhalif olmaktan çekinmeyen, eğer herkesin söylediğine aksi bir fikir varsa da onu söylemekten çekinmeyen kültür anlamında. Evet. Bir dergi olsun ve kendi gündemimizi oluştursun dedik. Mesela biz de dergiye yeni başladığımızda bir süre sonra fark ettik ki hep güzel insanları tanıtan biyografi dergisine doğru gidiyoruz. Ona bir müdahale edip derginin işte editoryal bir iki müdahaleyle bugünün meselelerini konuşan popüler bir kültür dergisi. Dediğiniz gibi de çok fazla dergi çıkmadı bu konuda. Şimdi hani uzun zamandır yayın hayatına devam eden CF var. İşte yakın zamanda başlayan diğer dergiler de var. Yani aslında bunu Yusuf çok daha güzel anlatır. Bu bizim pek bilmediğimiz bir nasıl diyeyim? Yani biz onun için yapmıyoruz. Biz toplum mühendisi için yapmıyoruz bunu.
Eyvallah.
Ama dergilerin toplum mühendisi için kullanıldığını çok iyi biliyoruz.
Kesinlikle tabii.
Raflarda bir yığın dergi var. Ve bakıyorsunuz mesela popüler kültür dergilerinde 7-8 tane dergi var şimdi, değil mi? Zannediyorsunuz ki onları konuşup düşünüyor insanlar. Çünkü her yerde onları görüyorsunuz. Müthiş bir dağıtım. Böyle onlarca bir giriyorsunuz bir şeye, mağazaya, kitap evine. Her taraf onların dergisi. Zannedersiniz ki tüm gençler onları takip ediyor. Yani bu meseleyi biz çok ıskaladık. Yani genel dağıtımda olan dergi sayısı bizim camiada o kadar az ki, genel dağıtıma, gazete bayisine çıkan dergi. Ama ortaya çıkmayınca da, işte gözükmeyince de zannediliyor ki insan sadece onların söylediklerini, konuştuklarını, düşündüklerini biliyoruz biz. Hani bunu defalarca biz 2013'te de o gezi kalkışmasında da gördük. 15 Temmuz'da da gördük. Yani halkta bir karşılığı olmadığının, bu şey fikrin uçuk fikirler olduğunu anladık. Ama biz neşriyat diye baktığımız zaman, dergiler, fikirler diye baktığımız zaman zannedersiniz ki dışarıdan bakınca sadece onların sözleri söyleniyor. Sadece onların fikirleri. Dolayısıyla aslında biz hani ısrarla böyle bir derginin yaşaması ve var olması, başka dergilere de örnek olması bakımından önemli görüyoruz. Rafta olmalı, daha çok dergi olmalı. Daha çok işte halkın arasında, milletin diline, ruhuna yakın dergiler olmalı. Her tarafta da onları görmeliyiz.
Eyvallah. Şimdi yine CF'nin kapaklarından yola çıkarak geçtiğimiz ay malum 15 Temmuz diye bir hadise yaşadık. Kötü bir hadiseydi bu. Elhamdülillah tabii bizim kendimizi görme adına da sonrasındaki gelişen şeyler iyi şeyler oldu. Yani kıyam ettik, artık oturmayacağız demiştik biz de genç olarak. Bundan sonra gençlerin özellikle yapması gereken vazifelerden bahsetmiştik. CF'de bir manevrayla ay ortasında, bu dergiler için zor bir şeydir yani. Hı hı. Bir manevrayla hemen gündemi değiştirdi. Dosyayı değiştirdi. Bu yani müthiş bir hareketti yani gerçekten. Bu anlamda tebrik ediyorum sizi. Hem cesurca bir hareket, hem Hacamat'ı sıkıştırdınız araya. Herhalde yine ömrünüzden öbür biraz daha gitti yani abi. O
tabii
süreçte.
Gidiyor zaten.
Hep gidiyor biraz daha eksiklik diyorsunuz yani. Şimdi böyle de bir şey var dergide. Yani gündeme ve güncelle değinmek de zorundasın. Tabii insanı da eğitiyor. Yani muhtemelen birçok şey öğrendiniz bu serüvende, bu yolculukta. Hem okuduğunuz yazılar, yaptığınız işler. Mesela Yusuf abi zannediyorum ki sadece bir tasarımcı değildir. Yani rahat bir yazı da yazabilecek artık kıvama gelmiştir. Çünkü belki de hep o kıvamdaydı zaten de. Çünkü tasarlıyorsun ama yazıyı okumadan tasarlayamazsın. Hani okuduğun yazılar da hani kof yazılar değil. Yani dolgu cümlesinin çok olduğu yazı tipleri değil yani. Çünkü CF'nin tarzı öyle belli. İyi bir editoryal çizgisi var gerçekten. Mesela bu anlamda hani neler söylersin? Yusuf abi mesela sana sorayım. Yani CF'nin tasarım sürecinden biraz bahsedebilir misin? Yani ilk kapaklar Faruk abi de bahsetmişti. Böyle biyografi tarzı kapaklar vardı. Yani tek bir resmin olduğu kapaklar görüyorduk. Sonradan portre bu biraz gibi. Portreden şeye kaymaya başladı. Yani grup fotoğraflarının olduğu, birkaç olayın anlatılmaya çalışıldığı. Mesela bu ay sinema dünyamızın tanınan isimleri kapakta var ama içerisindeki şey bunları eleştiriyor. Ama direkt kapağa baktığın zaman ya bu adamlar bunları niye kapağa çıkarmış diyebilirler.
Aslında derginin tasarım süreci görsel yönetmenlikle değil, editoryal çalışmayla başlıyor. Yani bir derginin içerik olarak sürekli benzer yazılardan müteşekkil olması aslında görsel olarak da o dergiyi tek düzeliğe iter. Yani biz ilk başta dergideki yazıların çeşitliliğini sağlamaya çalışıyoruz ki tasarım olarak da onu tamamlayabilelim. Şimdi mesela bu Ağustos sayımızda yani o darbeden sonraki ilk sayıda yaptığımız toplantıda şunu konuştuk. Dedik ki şimdi bu konuda oturup da bir yazı yazmak isteyen yazarın ilk aklına gelen şey o duygu yoğunluğuyla işte halk darbeye karşı koydu. Halk gücünü gösterdi. Tankları durdurduk. O duygu yoğunluğuyla bütün yazılar birbirine benzer diye düşündük. O yüzden o tarz yazılardan çok biz mesela bu konu işte bir yıl sonra tartışılıyor olsaydı nasıl bir dergi çıkarırdık? Hangi yazarlar aslında o zaman o yoğunluktan çıktıktan sonra bu konuyu neresinden tutmak isterlerdi? Onu düşündük, yazarlarla da bunu paylaştık. O yüzden yani geneline baktığımızda o sayının bu darbe üzerine, darbe özel sayısının geneline baktığımızda farklı konuya farklı yerlerden yaklaşan yazıları görebiliyoruz. Mesela portre yazıları var. Biz zaten şöyle bir şeyi öngörmüştük. Yazarları o sayı kendi hallerine bırakırsak ya işte halk, bu halk bu darbeyi önledi yazıları yazacaklar. Halk güzellemesi yapacaklar haklı olarak. Ya da cemaat psikolojisi üzerine yazı yazacaklar. Hakikaten yazıların bir çoğunda onu gördük. Yani ilk gelmeye başlayan yazıların yarısı işte halkı yücelten yazılar. Yarısı da cemaat psikolojisi üzerine yazılardı. Yani bunlar biz mizah dergiciliğinden biliyoruz. Gündem üzerine belli bir konu üzerine karikatür esprisi üretmeye çalışırken ilk akla gelen espriler hep birbirine benzer. Biz yavaş yavaş onları çeşitlendiririz. Üzerinde biraz daha düşünürüz. Çünkü sığ bir suda yürürken herkes aynı deniz kabuklarını bulur ama derinlere gittikçe şeyler çeşitlenir. Yani toplanan, çıkarılan hazineler çeşitlenir. Biz onu derginin hazırlık sürecinde baştan çeşitlemeye çalışıyoruz. Görsellik de ister istemez çeşitleniyor. Yani bir konu dünyanın bir ucundaki bir kültür faaliyetiyle alakalı. Başka bir konu bizim gündemimizdeki belki popüler bir konuyla alakalı. Görsel olarak da aslında bana çok bir şey düşmüyor. Ben sadece ona en uygun görseli bulmaya çalışıyorum. Derginin geneline baktığımızda görsel zenginliği de bu şekilde yakalamış oluyoruz.
Evet. Tabii hani tasarım belki başka bir şey. Yani bizim de çok anlamadığımız bir şey olabilir teknik boyutuyla ama dediğiniz gibi yani editoryal fikri sahip olmak tasarımı farklılaştırıyor. Yani şimdi o kapaktaki şeyden bahsettik ya, mesela son kapakta dizi oyuncuları var. Ben bu kapağı bir rafta görsem, CF'yi hiç tanımıyor olsam dikkatimi çeker. Bir kere buradan bir puan aldı aslında kapak. Çünkü dikkatimi çekti. Bu en önemli şey buydu. Dikkatimi çektikten sonra ikinci levele geçiyoruz yani. Second, hani dedikleri bölüme geçiyoruz. Orada dergi elime aldığım zaman kapakta bunlar var ama bu aslında yani çok da bunların öven bir dergi de değil. dedirtiyor sana, şaşırtıyor da seni. Yani bu aslında bu yöne bakmak lazım herhalde biraz dergilere. Bu anlamda tabii editöryel ve tasarımsal çizginin bir arada olup böyle bütünleşip böyle mesaj verebilmesi bence çok güzel bir şey. CF bence bunu başarıyor. Ben şahsen beğeniyorum.
Muhtemelen hani böyle dergi 20 yıl 30 yıl falan giderse o zaman değişir de. Hı hı. Muhtemelen bir süre sonra CF'nin tasarımla içerik uyumu özel olarak konuşulacak bir şey. Çünkü yani Yusuf tasarımı yazıya nasıl diyeyim makyaj olarak değil. Hı hı. Tasarımı yazıyı besleyen belki etkisini kuvvetlendiren bir şey olarak kullanıyor. Yani ben şu anda muadili diğer dergileri düşününce tasarım yazı uyumu yazıyı zenginleştirmesi bakımından benzersiz diyebilirim yani. Tasarımı ya, çok önde.
Yani yazıları da iyi ama tasarım olarak renk uyumları olarak herkesin gerçekten beğendiği evet. bir dergi. Ben hani arkadaşlarıma da bazen bizim çevredeki dostlarımızla da görüşürken abi gerçekten çok kaliteli diyorlar yani.
Yalnız
kim çıkarıyor diyorlar evet. bunu. Diyorum tanımazsınız.
Yusuf bu kapakta şey denedi. Yani hani böyle paraların üzerindeki çizimlerde çizgiler oluyor evet, ya dikkat evet, ettiniz evet. mi? Öyle bir şey sanki bundan sonra para mı basacağız Yusuf? Öyle müjdenin habercisi mi bu? Ya fotoğrafın abi, üzerinde sanki paradaymış gibi. Saniye.
Yusuf abi size mesaj göndermiş abi. Para lazım. Para yetmiyor.
Aa, yanlış anlamış.
Mesaj göndermiş. Metafor barındırıyor. Şimdi
tasarım mesaj içeriyor işte.
Bak bir sonraki ayın sloganı mesaj içerir olabilir mesela. Tasarıma mesaj içerir.
Belki öyle bir slogan olabilir. Ben aslında biraz da kendi görmek istediğim dergiyi yapıyorum. Yani herkes aslında işini öyle yapıyor olmalı.
Bak bu çok önemli ama.
Ama burada şöyle bir şans var. Yusuf kendi dergisini yapabilen bir tasarımcı.
Ve kendi dergisini yapmasına müsaade edilen bir atmosfer var. Şimdi bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü hani mesela gazetecilikte eşik bekçiliği diye bir tabir vardır. Yani sen bir konuyu bir yere kadar getirirsin ama orada bir eşik vardır. Eşikten içeri seni sokmazlar. Bekçi orada der ki dur bakalım. O bekçi kimi zaman o tekelin sahibi olur. Yani medya tekeliyse artık onun sahibi olur. Kimi zaman ideolojik ayrımlar olur. Kimi zaman işte dini ya da siyasi şeyler olur yani söylemler olur. Böyle bir şeyin rahat olması, özgürlük olması, yani bir güven psikolojisinde oluşması çok önemli yani gerçekten.
Şimdi ben tasarım işini babamdan öğrendim ama bu işin okulunu okudum. Okulunda da o eşik bekçiliğini hocalar yapar. Kafası çalışan öğrenci eğer biraz tembelse hocanın istediğini yapar, dersten geçer. Yani eli de becerikliyse hocanın tam olarak ne istediğini iyi kavrar, iyi tanır. Onun istediğini yapar, geçer gider. İnatçı ama başarılı, becerikli öğrenci. O da kendi tarzında inat eder, hoca da inat eder. Hoca onu o eşikten geçirmez, o çocuk okulu zar zor bitirir. Bir de bir ara formül var. Hem hocanın istediğini yapabilmek, yani kendi istediğini yaparken onu hocaya da beğendirebilmek. Hı hı. Şimdi biz bunların hiçbirini yapmak zorunda değiliz. Kendi dergimizi çıkardığımız için dilediğimiz tasarımı yapıyoruz. Ne Faruk bana karışıyor, ne editörümüz bana karışıyor. Yazılar bana geliyor, sonrasında makineden bu çıkıyor. Ben o anlamda eşiğin başında zaten kendim durduğum için adımımı atıyorum, eşiği geçiyorum.
Eyvallah. Ama işte o eşik bütünlüğüne sahip olmak da önemli. Evet. O da ona bahsettim biraz. Yani o güven atmosferinin oluşması, birbirini tanıyan bir ekip olması, 20 yıllık dostluk dediniz. Yani bunlar tabii demek CF'nin belli bir kültürün ürünü olduğunu gösteriyor. Sadece bir kavgamız, derdimiz vardı değil. Aslında bizim bir birlikteliğimiz de var ve bu birliktelik artık meyve vermeli gibi evet. bir şey de ortaya çıkarıyor. Şimdi programdan önce Faruk abiyle konuşuyorduk yine. Sen bahsetmiştin abi. CF'nin böyle az tutan sayıları oldu. Az satılan sayıları oldu diye.
Bana kızacak ama şimdi.
Yani tabii Yusuf abi olmasa daha rahat konuşuyorduk bunları ama. Neye bağlıyorsunuz bunları? Bazı sayıların az gitmesi niye böyle oldu? Hani bir tecrübe olarak aktarmamız gerekir bunu.
Şimdi yıllar önce bir televizyon programında Müslüm Gürses'in bir talk show'da. Müslüm Gürses'in bir filmini izleyip üzerine yorum yapıyorlar. Müslüm Gürses de konuk. Bir yerde artık seyirciler kopuyorlar çünkü o kadar absürt, o kadar acayip bir sahne çekilmiş ki. Dönüp Müslüm Gürses'e fikrini soruyorlar. O da diyor ki yönetmen burada kontrolünü kaybetmiş. Aslında belki bizim de bu çok memnun olmadığımız sayılar, kontrolü kaybettiğimiz sayılar. Çünkü biz orada başka birçok şeyle uğraşıyorduk.
Tabii.
Yani bazı sayıları biz hiç görmedik bile çıkarken. Benim sebep olarak gösterebileceğim şey o.
Biz genelde sadece portre yaparken ilgiyi kaybediyorduk. Yani okur ilgisini. Muhtemelen orada tek bir fotoğraf, tek bir resim, kapakta tek bir resim çok iddialı. Evet, yani kimse yani, o kadar mesela belki Tayyip Erdoğan'ın tek resmini koysan orada bir şeyler değişmez. Yani çünkü siyasi bir dergi değilse o da değişir. Onun dışında yani halkta karşılığı olan bir insanın bile mesela biz Cem Yılmaz'ı da kapak yaptık. Aziz Nesin'i yaptık. Ne bileyim Şener Şen'le Cüneyt Arkın'la
kapaklar var.
Kapaklar var. İşte en son dediğiniz gibi o popüler dizi oyuncuları var. Hı hı. Yani burada aslında kapakta tek bir figür hep ilgiyi ıskalama ihtimali yükseliyor. Bizim işte o eski dönemde CF'nin ilk sayılarında sadece tek portreli kapaklar en az satan sayılarımız oldu. Daha doğrusu şöyle, muhtemelen onu merak etmediler insanlar. Yani kapak genelde merak uyandırır ve içeri çeker dediniz az önce. Hı hı. Onun gibi. ondan sonra zaten biz kapaklarda bir değişiklik yaptık. Dedik yani içerideki bütün ögeleri, içeride bahsedilen kişileri ya da yerleri kapağa taşıyalım. İşte Nurettin Topçu'dan ne bileyim Cahit Zarifoğlu kapağı. Tabii. Onu yapmak zorundaydık değil mi? Yani bir dergi Cahit Zarifoğlu kapağı yapmadan kapanmamalı.
Eyvallah. Bu vefa borcudur.
Evet.
Şimdi peki böyle yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz artık. Yani muhabbet tabii çok keyifli. Dediğim gibi yani sizlerle böyle birkaç saat belki konuşmak lazım böyle konuları. Çünkü hem hatıralar var hem konu konuyu açıp böyle muhabbet edeceğimiz yerler var. Sizin belki böyle bir bazen atışmalarınız olur. Çünkü dostluk, arkadaşlık bunu da gerektirir her zaman. Biz Lütfü abiyle bazen bunu yaşıyoruz mesela. Ben Lütfü abiyle Mehmet Emin Okur Hoca var Marmara Üniversitesi'nde. Onların tabii böyle uzun süreli dostlukları var. Yani bir yere gelince güzel insanlar ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Hani hatta konuya da sabit kalamıyorsun. Programdan önce diyorsun ki ya şunları konuşalım. Programda bir bakıyorsun konuşmamışsın. Ama geri dönüşler iyi. Yani aa çok güzel program oldu diyorlar. Tabii senin kafanda başka bir şey var ama. Ya bunları niye konuşamadık diyorsun. Hı. Şimdi mesela şunu merak ediyorum. Yani CF'nin bir yayın kurulu var sonuçta değil mi?
Evet.
Faruk abi. Kimlerden oluşuyor bu yayın kurulu?
Zeki Dursun, hı-hı, Yusuf Kot, Faruk Gününde.
Bu üçlü bir araya geliyor. Şeyin ve başındaki, tekelin başındaki imtiyaz evet, sahibi, tasarımcı ve editör. Çok aynen güzel. Yani çalışan ve hani fikir üreten ilişkisinin bir arada olduğu
aynen öyle
bir konsensüs oluşuyor.
Sonra o olur, o şöyle daha güzel olur. Aha. Bu daha işte güzel anlatılır falan. O.
Sonra bunu yazarları tevdi ediyorsunuz Zeki abi aracılığıyla.
Evet, onlarla paylaşıyoruz. Eğer değişiklik ya da daha uygun bir şey gerekiyorsa yazarlarımızla paylaşıyoruz. Çizerlerle de paylaşıyoruz artık iki sayıdır. Hacamat çizerleriyle.
Eyvallah.
Ondan sonra son hali elimize geçince Yusuf onları alıyor, dediği makineye atıyor. Nasıl bir makine bilmiyorum. Makineden bu çıkıyor dedi ama. O makine uzun bir süreç istiyor. Yani evet, sonra çıkıyor.
10-15 gün.
Çizim süreci mi?
Tasarımı sürüyor.
Tasarım süreci.
Çizim.
Bir dakika yani CF'nin tasarımı 10-15 gün sürüyor.
Sürüyor.
Ciddi bir süre aslında bu.
Yani. Dergi açısından ciddi. Evet. Ondan sonra da böyle bir matbaa süreci başlıyor. Biz artık ondan sonra işlerimizi teslim edip güzel hayatımıza kaldığımız yerden devam
ama
ediyoruz.
Ama matbaa makinesi iyi çalışıyor. Hızlı çalışıyor.
Evet.
Bir günde veriyor.
Bir de yani
genel dağıtıma gidiyor. O çok önemli.
Evet. Yani bu çok önemli.
Türkiye'nin
şey,
her yerine gidiyor. Hı hı. Hala orada sorunlarımız var. Yani ciddi sorunlar. Sadece bizim sorunlarımız değil. Bizim çok iyi bildiğimiz çok iyi bildiğimiz ama daha filizlenmeden üzerine basıp dağıtım şeyi tarafından, hı hı, bozuk dağıtım yapısı tarafından üzerine basıp ezilen birçok dergiyi de evet, etkileyen bir şey. Sonra genel dağıtıma hani herkes için sıradan bir şey gibi olur ama Türkiye'nin her yerine gitmek kolay tabii değil.
Yani Eskişehir'e gittiğiniz zaman ulaşıyor, büfede CF'yi görebilirsiniz. Ya evet, da değil mi? Yani burada zikretmemizde bir mani yok. Yani Migros'larda, DNR'larda.
Tabii.
Başka hani sayabiliriz abi. Yani buradan dinleyicilerimiz
için yani içinde genel böyle birkaç şubesi olan bütün, hı-hı, kitap evlerinde var. Dediğiniz gibi o süpermarketlerde var. Bu yerel süpermarketler de oluyor. Yani sadece böyle Migros gibi Türkiye'nin her yerinde olan yerler değil de mesela Antalya, Ankara, İzmir, hı-hı, işte Bursa, Trabzon birkaç tane şubeli olan yerlerde. Yani aslında dergi bulabilecekleri birçok yerde var. Biz Türkiye'deki dergi gönderilen her yere de göndermiştik zamanında. Hı hı. Yani bütün kanalların hani kılcallarına kadar ilerleyip ondan sonra oradan ulaşabildiğimiz yerleri bıraktık. Şu anda yaklaşık 4.000-4.500 noktaya falan dağılıyoruz.
Maşallah,
yüksek bir nokta. Ama güzel. Hani okurlar bulamazlarsa da Facebook'tan ya da işte Twitter'dan ya da nerede bulurlarsa bizi işte cfdergisi@gmail.com sorarlarsa da anında zaten söylüyoruz, nokta nokta evet. söyleyebiliyoruz. İşte genel dağıtım meselesi olunca iş biraz ciddiye biniyor çünkü her yere gidiyor.
Tabii her yere gidiyor. Bu genel dağıtımın da ne tür zorlu olduğunu da biz daha çok biliyoruz. Yani gençte biz de tecrübe ettik. Biz mesela bir süredir genel dağıtımda yokuz. Bu yok olmamızın nedenleri de aslında sizin bahsettiğiniz nedenlerle ötürü biraz. Çünkü oyunun içinde oyun olur ya. Tabii bunlar belki çok konuşmak doğru evet. olmaz ama biz de tecrübe ettik onları. Yani derginin ortaya koyduğu mesajın, derginin ortaya çıkarmaya çalıştığı amacın kimilerini rahatsız ettiğini biliyoruz. Hı hı. Yani bu tüm dergilerde var bu. Dostun dahi olsa bazen seni farklı bir yerde görebiliyor. CF sonuçta belki de birilerini rahatsız ediyor. Bu yüzden de bir şeyler olabiliyor. Bu rahatsız etme iyi bir şey abi. İyi ki rahatsız ediyor. Ya ne kadar güzel, yumuşak bir dergi dememesi lazım zaten kimsenin. Derdi olan bir dergi olduğu için böyle olması bence çok daha güzel. Şimdi son olarak şunu sormak isterim Yusuf abi ve size. Belki Yusuf abi cevaplar bunu. Hem yayın kurulu hem tasarımcı olarak. CF Ekim sayısında neler var abi? Bizi neler bekliyor? Yavaş yavaş herhalde yazılar geliyordur editörümüze.
Buraya gelmeden önce bir ben bir Allah biliyordu.
Evet. Yani biraz şöyle bahsetsek hani ne tarz bir dosya konusu var? Kapakta kimler olabilir? Böyle bir çıtlatabilir misiniz bize?
Şimdi aslında bizim mesela şeye kadar bu darbe girişimine kadar dosya konumuz yoktu. Yani uzun bir zamandır belki bir 10-15 sayıdır dosya konusu hazırlamıyorduk. Çünkü biz cafcaf olarak ilk başladığımızda bir açığı kapatmak için bu işe başladık. aslında bir açık da değil, birkaç tane açık. Bunlardan bir tanesi özgür bir kültür muhalefeti dergisi eksiği. Bir diğeri de mizah dergisi eksiğiydi. İkisini aynı dergide biz o açıkların ikisini aynı dergiyle kapatmaya çalıştık ama bir zaman sonra onları ayırmak icap etti. Hacamat kendi yoluna, CF kendi yoluna gitti. Özgür kültür muhalefeti alanında da biz hala aynı açıklığı gördüğümüz için her sayı değinilmesi gereken birçok konu oluyor. O yüzden bunları bir dosya konusunda bir araya getirmek kolay bir şey değil. Yani böyle uzmanlaşabileceğimiz işte bir dosya başlığı altında toplayabileceğimiz kadar bir konuya yoğunlaşamıyoruz. Çünkü her sayı, her ay mutlaka kültür gündemimizde değinilmesi gereken farklı mesafelerde birçok konu oluyor. Hı-hı. O yüzden bir dosya konumuz bu sayıda yok. Yine önceki sayılar gibi o ayın kültür gündemi, yazarlarımızın o ayki gündemleri üzerine yazılar olacak. Kapağı neyi çekeceğimizi de yazarlarımız henüz tüm yazıları göndermedikleri için karar veremedik.
Yazılara, yazılara göre bir şekil alacak diyorsunuz. Çok güzel. Peki CF'nin bazen geciktiği olabiliyor. Yani işte ayın 5'inde çıkıyor, 6'sında çıkıyor. Hani böyle tam aylık bir dergi ama periyodik olarak böyle bir şey yok.
Periyodik olarak gecikebiliyoruz.
Periyodik olarak geciken dergi. Tamam, eyvallah. Tabii bu hani özgüveni barındırmak da çok güzel bir şey. Yani böyle abi hani.
Yetişmiyor
15 abi. Günde tasarım mutfağı 15 gün sürüyorsa zaten derginin emeğini siz düşünün.
Bir şey de diyemiyorlar, eşik de ben duruyorum.
Eşik benim zaten.
Eşik de bende.
Evet, yani her ayın biriyle böyle ilk haftası çıkan aylık bir dergi ve derginin gecikme durumunda, derginin dağıtımı konusunda sorularınız olursa sosyal medyadan, Facebook'tan, Twitter'dan veya cfdergisi@gmail.com adresinden CF Dergisi'ne ulaşabilirsiniz. Bizler de yardımcı olmaya çalışırız. Bize de ulaşırsanız. Bazen oluyor çünkü. Biz de yardımcı olmaya çalışırız diyelim. Şimdi programın sonuna gelmiş olduk abi. Böyle bir saati doldurduk. Daha fazla da konuşacağımız programlar olur diye niyet edelim. Sizlere teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Kırmadınız,
teşekkür
geldiniz.
Ne demek?
Eklemek istediğiniz, temennileriniz varsa buyurun.
Biz teşekkür ediyoruz. Buraya geldik, bizi kırmadınız.
İnşallah hayırlı olur. CF Dergisi uzun ömürlü olur. Tavsiye ediyoruz dinleyicilerimize.
Konuştunuz mu ben yokken bilmiyorum ama Cafcaf Dergisi de genç dergisiyle başlamıştı.
Evet. Hı hı.
Bahsettiniz mi?
Evet, öyle bir ilgimiz var.
O yüzden bizim de Genç Dergisi'ne aslında bir teşekkür borcumuz var.
Eyvallah.
Her şeyi o başlattı yani.
Her şey gencin başının altından
çıktı. İçinden
çıktı. Evet. Tabii genç bir mutfak oldu. Evet. Gerçekten mutfak oldu birçok insana. Biz de yani ben de orada sonuçta görmüş oldum bazı şeyleri. Çoğu şey orada görmüş oldum hatta. Allah razı olsun. Başındaki insanlardan, güzel insanlardan, destekleyen evet, insanlardan. Böyle şeyleri desteklemek böyle şeyler ortaya çıkartıyor işte. Görüyorsunuz Yusuf evet. Kot, Faruk Gülendi ve Salih Yüzgenç gibi isimler. Böyle o piyasada geziyorlar yani desteklerden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz abiler biz sizlere.
Teşekkür ederiz.
Çok benim açımdan çok keyifli ve renkli oldu. Çok muhabbet dolu program oldu diyebilirim.
Eyvallah.
İnşallah tekrarını dileyelim Rabbimizden.
İnşallah.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz bugün Genç Zaman'ın sonuna gelmiş olduk. Yusuf Kot ve Faruk Gönindi bizlerle birlikteydi. CF dergisini konuştuk. Yayıncılık dünyasından bahsettik. CF'de çok güzel bir dergi var. Bunu tavsiye ediyoruz sizlere. Kültür Muhalefet Dergisi. Sadece muhalefet etmek için çıkan bir dergi değil ama bunun altını çizelim. Çünkü sadece muhalefet etmek de insanı farklı bir yere götürebiliyor. CF'nin durduğu yer önemli bir yer. Bunu alıp okursanız siz de anlarsınız diyebilirim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Bizleri twitter.com/gençzamane ve facebook.com/gençzamane adreslerinden takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.